Ayrım 33, sayfa 319. Basının, radyonun ve filmlerin denetlenmesi. Berlin'de çıkan günlük gazetelerin yazı işleri müdürleri ile Almanya'nın başka yerlerinde çıkan gazetelerin muhabirleri her sabah Propaganda Bakanlığı'nda toplanırlardı. Orada Dr. Goebbels kendilerine ya da yardımcılarına hangi haberlerin yayımlanacağını, haberleri nasıl yazacaklarını ve nasıl başlık atacaklarını, ne gibi kampanyaların açılacağını ve nasıl bir başyazı yazılacağını anlatırdı. Herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek üzere de sözle anlatılana ek olarak yazılı bir günlük emir verilirdi. Şehir dışındaki küçük gazetelerle dergilere bu emirler telgrafla ya da mektupla ulaştırılırdı. Nazi Almanya'sında bir gazetenin yazı işleri müdürü olmak için her şeyden önce siyaset ve ırk bakımından temiz olmak gerekirdi. Gazeteciliği kanunla düzenlenmiş bir kamu mesleği sayan 4 Ekim 1933 tarihli Alman basın kanunu, bütün yazı işleri müdürlerinin Alman uyruklu olmasını, Ari bir aileden gelmiş, bir Yahudi ile evlenmemiş bulunmasını şart koşmuştu. Basın kanununun 14. bölümü yazı işleri müdürlerine halkı herhangi bir şekilde yanlış yola götürecek, özel amaçları toplum amaçlarıyla karıştıran, içeriden ve dışarıdan Almanya'nın gücünü, Alman halkının ortak iradesini, Alman savunmasını, kültürünü ve ekonomisini zayıflatacağı anlaşılan ya da Almanya'nın namus ve şerefini bozan herhangi bir haberi yayımlamamalarını emrediyordu. Bu kanun 1933 yılından önce çıkarılmış olsaydı ülkedeki bütün Nazi yayınlarının yasaklanması gerekirdi. Ama şimdi Nazi olmayan gazetelerin ve gazetecilerin ortadan silinmesine yaradı. Basın hayatından çekilmek zorunda kalan ilk gazetelerden biri Vossische Zeitung oldu. Bu gazete 1704 yılında kurulmuştu. Geçmişte bu gazeteye yazı yazmış ünlü kişiler arasında Büyük Frederick, Lessing ve Rathenau gibi adamlar vardı. Londra'daki The Times, New York'taki Times gibi bu gazete de Almanya'nın en belli başlı ciddi gazetesiydi. Ama liberal görüşlüydü. Sahibi Ullstein şirketiydi. Ullstein bir Yahudi firmasıydı. 230 yıllık devamlı bir yayından sonra 1 Nisan 1934'te yayın hayatından çekildi. Dünyaca tanınmış liberal bir gazete olan Berliner Tageblatt 1937 yılına kadar dayandı. Oysa eski sahibi Hans Lachmann Mose adındaki Yahudi gazetedeki hisselerini 1933 yılının ilkbaharında satmak zorunda kalmıştı. Almanya'nın üçüncü büyük gazetesi olan Frankfurter Zeitung, Yahudi sahiplerinden ve yazarlardan kurtulduktan sonra yayınına devam etti. Bir İngiliz hayranı ve bir liberal olan Londra muhabiri Rudolf Kircher gazetenin yazı işleri müdürü oldu. Tutucu Deutsche Allgemeine Zeitung'un yazı işleri müdürü de yine İngiltere'de okumuş, Londra'da gazete muhabirliği yapmış, İngiltere ve liberalizm hayranı Karl Silex'ti. Her ikisi de Nazilere elden geldiği kadar hizmet ettiler ve çoğu zamanda Alman basın şefi Otto Dietrich'in eski muhalefet gazeteleri konusunda söylediği gibi kraldan fazla kral taraftarı oldular. Adı geçen son iki gazetenin yaşamasını sağlayan kısmen Alman Dışişleri Bakanlığı'dır. Bakanlık bütün dünyaca tanınmış olan bu gazetelerin dış dünyayı etkilemek bakımından yaşamalarını istiyordu. Bu gazeteler Nazi Almanya'sına bir çeşit saygı ve ağırbaşlılık sağlıyor ve aynı zamanda Nazilerin propagandasını yapıyordu. Nelerin yayımlanacağı ve haberlerle yazıların nasıl yazılacağı Almanya'da gazetelere emirle bildirildiği için basına elbette ki bir ölü ağırlığı çökecekti. Disipline bu kadar sokulmuş ve hükümet otoritesine bu kadar boyun eğmeye alıştırılmış bir halk bile günlük gazetelerden çabucak bıktı. Nazilerin çıkarttıkları Völkischer Beobachter ile Der Angriff adlı akşam gazetesinin bile tirajı indi. Bu arada bütün gazetelerin satışları birdenbire düştü. gazeteler birbiri ardınca çıkamaz duruma girdiler ya da Nazi yayımcıları tarafından satın alındılar. Nazilerin ilk 4 yılı içinde gündelik gazete sayısı 3607'den 2671'e düştü. Zengin ve özgür yayınlar bakımından yurdun zararı vardı ama parti bu işten kazançlı çıkıyordu. Hiç olmazsa para bakımından. Hitler'in 1. Dünya Savaşı'nda başçavuşu ve partinin yayın firması Eğer Verlag'ın başkanı olan Max Amann, Alman basınının diktatörü kesilmişti. Kendisi aynı zamanda Alman basın führeri ve basın odası başkanı olduğu için istediği zaman bir gazeteyi ya da dergiyi resmen kapatabiliyor, kapattığı gazeteyi ya da dergiyi ucuz bir fiyatla satın alabiliyordu. Eğer Verlag kısa zamanda dev bir yayın imparatorluğu, belki de dünyanın en büyük ve en karlı yayın imparatorluğu, oldu. Amman'ın geliri 1934'te 108 bin mark iken 1942'de 3 milyon 800 bine fırladı. Nazi yayın evinin kalan evrakı üzerinde çalışan Profesör Tyron Hale'in yazara göndermiş olduğu mektuptan alınmıştır. Nazi yayınlarının satışında görülen büyük azalmalara rağmen Nazi partisinin sahip olduğu ya da denetimi altında bulundurduğu günlük gazeteler 2. Dünya Savaşı'nın patladığı sıralarda günlük 25 milyon gazete satışının 3'te 2'sini ellerinde bulunduruyorlardı. Nuremberg mahkemesinde verdiği ifadede nasıl çalıştığını Amann şöyle anlatıyor. Parti 1933'te iktidara geldikten sonra Yahudilerin elinde ya da onların denetiminde bulunan Ulstein Yayınevi gibi kurumlarla Nazi Partisi'ne siyasi ya da dini çıkarlar dolayısıyla düşman olanlar gazetelerini ya da mevcudatını Eğer kurumuna satmayı daha uygun buldular. Bu gibi malları satın alacak başka bir serbest piyasa yoktu ve genellikle de Eğer Verlag tek alıcıydı. Eğer Verlag sahip olduğu ya da denetlediği firmalarla birlikte bu alanda Almanya'daki gazete yayın işinde bir tekel haline geldi. Bu yayın işine yatırım yapan parti de para bakımından çok karlı çıktı. Şunu söylemek doğru olur ki Nazi basın programının ana amacı partiye muhalif bütün basını ortadan kaldırmaktı. 1934 yılında Amann ile Goebbels bir ara partiye aşırı derecede dalkavukluk eden gazete yazarlarından gazetelerini daha az monoton bir hale getirmelerini istediler. Amann, hükümetin aldığı tedbirlerin sonucu olmayan ve hükümetin isteğine uymayan bugünkü basın monotonluğundan yakındı. Grüne Post adındaki haftalık bir derginin biraz aceleci bir yazarı Amann ile Goebbels'in sözlerini ciddiye almak gafletine düştü. Eim Welke adındaki bu yazar, Propaganda Bakanlığındaki kırtasiyecilikten ve bakanlığın baskı yaparak basını bu monoton hale getirmesinden yakındı. Dergi hemen 3 ay kapatıldı ve yazar Goebbels tarafından işinden attırılıp toplama kampına alındı. Radyo ve sinemada Nazi devletinin çarçabuk hizmetine girdi. Goebbels radyoyu, o zaman daha televizyon yoktu, modern toplumun başlıca propaganda aracı sayıyordu. Bakanlığına bağlı radyo dairesi ve radyo odası kanalıyla bütün radyo yayınını ele almış, bu yayınlara istediği biçimi vermişti. Radyonun öteki Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da devlet elinde olması işini daha da kolaylaştırmıştı. Nazi hükümeti 1933 yılında Alman Radyo Yayın Kurumu'nu da otomatik olarak ele geçirmişti. Sinema yine özel firmaların ellerinde kaldı. Ama Propaganda Bakanlığı'yla sinema odası bu sanayiyi her bakımdan denetliyordu. Resmi yoruma göre görevleri film sanayini liberal ekonomi düşüncelerinden kurtarmak ve böylece bu sanayiyi nasyonal sosyalist devletin görevini yapabilecek duruma getirmekti. Bu tedbirler sayesinde Alman halkına günlük gazeteler ve dergilerdeki yazılar kadar boş ve sıkıcı radyo programları ve filmler sunuldu. Kendisine doğru olarak gösterileni genellikle hiç itiraz etmeden kabul eden Alman halkı bile sonunda buna isyan etti. Seyirciler Nazi filmlerindeki sürü anlayışından kaçıyorlar, Goebbels'in Almanya'da gösterilmesine izin verdiği birkaç yabancı filme, bunların çoğu ikinci derecedeki Hollywood filmleriydi, koşuyorlardı. 1935 yıllarında o kadar çok Alman filmi ıslıklandı ki, İçişleri Bakanı Wilhelm Frick, sinema seyircisinin ihanete benzeyen davranışına karşı bir uyarma yayımlamak zorunda kaldı. Radyo yayınları bir o kadar eleştirilince, radyo odası başkanı olan Horst Dressler Andreas adında biri, bu yayınların Alman kültürüne bir hakaret olduğunu, bunlara daha fazla göz yumulamayacağını söylemek zorunda kaldı. Savaştan önceki yıllarda herhangi bir Alman yurttaşı savaş sıralarındaki gibi hayatını tehlikeye atmadan yabancı bir radyo istasyonunu çevirebilirdi. Muhakkak ki bunu yapanlar da vardı. Ama bu kitap yazarının kendi izlenimlerine göre yıllar geçtikçe Dr. Goebbels'in radyonun en verimli propaganda silahı olduğu hakkındaki sözlerinin ne kadar doğru olduğu anlaşıldı. Radyo Hitler'in Alman halkını kendi amaçlarına doğru biçimlendirmesi işinde öteki araçlardan çok daha yararlı olmuştu. Totaliter bir devlette sansür altında bulunan yalancı bir basın ve radyonun insanları nasıl kolayca aldatabileceğini ben kendim gözlerimle gördüm. Bir yandan birçok Alman'dan farklı olarak Londra, Paris ve Zürih'ten gelen yabancı gazeteleri her gün okuyor, BBC ile yabancı radyoları devamlı olarak dinliyordum. Öte yandan işim dolayısıyla günün birçok saatlerinde Alman gazetelerini taramak, Alman radyosunu dinlemek, Nazi memurlarıyla konuşmak ve parti toplantılarına gitmek zorundaydım. Garip değil mi ki bütün gerçekleri öğrenmek fırsatı elimde olduğu ve Nazi kaynaklarına inanmamak gerektiğini bildiğim halde devamlı olarak yalan dinlemenin ve uydurma yazılar okumanın düşüncede belirli bir izlenim bıraktığını ve çoğu zaman da insanı yanılttığını gördüm. Totaliter bir ülkede yıllarca yaşamamış olan bir kimse, rejimin hesaplı ve sürekli propagandasının öldürücü sonuçlarından hangi bir Alman'ın evinde, bürosunda ya da bir lokantada, bir kahvede, bir yabancı ile yaptığım konuşmalarda en aydın ve en çok eğitim görmüş sandığım kimselerden bile öyle garip fikirler dinledim ki şaşırıp kaldım. Radyoda dinledikleri ya da gazetelerde okudukları bir takım saçmaları papağan gibi tekrarladıkları belliydi. Ara sıra ileri gitmek, daha fazlasını söylemek isteyenler oluyordu. Ama bunu yapmak isteyenlere sanki Tanrı'ya sövmüş gibi şüpheyle bakılıyordu. Onlar da iyice sapıtan, doğruluk denen, her şeyi hor gören Hitler ve Goebbels'in sözlerini hayatın gerçekleri gibi kabul eden kafalarla ilişki kurmaya çalışmanın ne kadar yararsız olduğunu anlıyorlardı. Nazi Almanya'sında eğitim. 30 Nisan 1934'te Bernhard Rust, Alman Bilim, Eğitim ve Halk Kültürü Bakanı tayin edildi. Bernhard Rust ilk kuruluşundan beri Nazi Partisi'nin üyesi ve Hitler'in dostuydu. Bir zamanlar Hannover Gauleiterliği yapmıştı. Bakan olduğu sırada SA'da bir Obergruppenführer'di. Rust, nasyonal sosyalizmin garip, tersine dönük dünyasına tıpatıp uygun bir adamdı. 1930 yılından beri işsiz kalmış bir taşra öğretmeniydi. Hannover'deki mahalli cumhuriyet yönetimi bir takım akıl dengesizlikleri gösterdiği için 1930 yılında kendisini işten atmıştı. Belki de koyu bir Nazi olduğu için atılmıştı. Çünkü Dr. Rust da Nazi kutsal kitabını Goebbels kadar ateşle ve Rosenberg kadar aptalca savunuyordu. 1933 Şubat'ında Prusya Bilim, Sanat ve Eğitim Bakanı olduğu zaman okulları kafa cambazı yetiştiren bir kurum olmaktan 15 gün içinde çıkardığını söyleyerek övünmüştü. Alman bilimi, devlet okulları, yüksek eğitim ve gençlik örgütleri üzerinde diktatörce denetim yetkisi işte böyle kafasız bir adama verilmişti. Çünkü Hitler'in dediği gibi Nazi Almanya'sında eğitim yalnız kapalı sınıflarda yürütülmekle kalamazdı. Gençler sonraki gençlik örgütlerinde bir Isparta eğitimi, politika ve savaş eğitimi de görmeliydi. Küçük bir azınlığı çeken üniversitelerde ve mühendis okullarında değil, önce 18 yaşında mecburi iş kamplarında ve sonra asker olarak orduda bu eğitimin yüksek noktasına varmalıydılar. Hitler'in profesörler ile akademik aydın hayatına ne kadar kızdığı kavgamda da bellidir. Yine kavgamda Hitler eğitim üzerinde düşüncelerini belirtmiştir. Milli bir devletin eğitim politikası yalnız kafaları bilgiyle doldurmak değil, fizik bakımından sapasağlam bir vücut yaratmaktır. Ama kitabında en çok yeni bir milli devletin emrinde olarak gençliğin kazanılması üzerinde önemli durmuştur. Bu konuya diktatör olduktan sonra da sık sık değindi. 6 Kasım 1933'te verdiği bir söylevde şunları söyledi. Bana karşı olan biri çıkar da ben sözlere katılmayacağım derse ona hiç kızmadan şunu söylerim. Çocuğun şimdiden bizimdir. Sen kim oluyorsun? Senin günün geçti artık. Çocukların yeni bir dünyada yaşıyorlar. Kısa bir süre içinde bu toplumdan başka hiçbir şeyi bilmeyecekler. 1 Mayıs 1937'de de şunları söyledi. Yeni Almanya gençliğini hiçbir kimseye kaptırmayacaktır. Gençliğin eğitimini kendi üzerine alacak, ona kendi eğitimini verecek, onu istediği gibi yetiştirecektir. Bu sözler boş bir övünme değildi. Bütün bunlar yapılıyordu zaten. Alman okulları ilkokullardan üniversitelere kadar çarçabuk nazileştirildi. Okul kitapları acele olarak yeniden yazıldı. Ders programları değiştirildi. Eğitimcilerin resmi yayın organı olan Der Deutsche Erzieher'in kelimeleriyle kavgam pedagoji sistemimizin değişmez kılavuzu oldu. Yeni ışığı göremeyen öğretmenler okullardan kovuldu. Bu bütün öğreticiler resmen parti üyesi olmasalar bile duygu bakımından aşağı yukarı birer Nazi olmuştular. İdeolojilerinin kuvvetlendirilmesi için nasyonel sosyalist ilkelerini yoğun bir şekilde öğreten özel okullara gönderiliyorlardı. Bu okullarda daha çok Hitler'in ırk doktrinleri üzerinde duruluyordu. Öğretim mesleğinde herkes anaokulundan üniversitelere kadar Nasyonal Sosyalist Öğretmen Birliği'ne girmeye mecburdu. Bu birlik özel kanunla büyük öğretmenlerin Nasyonal Sosyalist doktrinlerine göre ideolojik ve politik koordinasyonunu sağlamaktan sorumluydu. 1937'de çıkartılan Sivil Hizmet Kanunu, öğretmenlerin partinin desteklediği devletin iradesini uygulayan kimseler olmalarını ve Nasyonal Sosyalist Devleti herhangi bir anda hiç duraksamadan savunmaya hazır bulunmalarını istiyordu. Bundan önce çıkarılan bir kanunla öğretmenler memur sayılmış ve dolayısıyla ırk kanunlarına tabi tutulmuşlardı. Elbette ki öğretmenlik Yahudilere yasaklanmıştı. Bütün öğretmenler Adolf Hitler'e bağlı kalacaklarına yemin etmişlerdi. Sonradan çıkarılan bir kanunla önce SA'da çalışma hizmetlerinde ya da Hitler gençlik örgütünde hizmet etmemiş olanların da öğretmenlik yapmaları yasaklandı. Üniversitede öğretim üyesi olmak isteyenler önce 6 hafta için bir gözlem kampına alınıyordu. Burada Nazi uzmanları adayların görüşlerini ve karakterini inceliyorlar, durumu Eğitim Bakanlığı'na bildiriyorlardı. Bakanlık da adayın siyasi bakımdan güvenilir olup olmadığına göre ya lisans veriyor ya vermiyordu. 1933'ten önce Alman devlet okulları mahalli makamların üniversitelerde ayrı ayrı devletlerin yönetimindeydi. Şimdi ise hepsi Alman Eğitim Bakanlığı'nın demir yönetimi altına girmişti. Eskiden fakülte profesörlerince seçilen üniversite rektör ve dekanları da şimdi bakanlık tarafından tayin ediliyordu. Bütün öğrenciler bu birliğe ve öğretim üyeleri de öğretim üyeleri birliğine girmek zorundaydılar. Eski Nazilerin ellerinde bulunan NS Üniversite Öğretim Üyeleri Birliği, kimlerin Nazi kuramlarına göre neler öğreteceklerini kesin olarak tayin ediyordu. Bu kadar aşırı nazileştirme Alman eğitiminde ve Alman öğreniminde çok kötü sonuçlar verdi. Kitaplarda ve derslerde tarih o kadar değiştirildi ki sonunda çok gülünç bir konu haline geldi. Almanları efendi ırk olarak yücelten, Yahudileri ise dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağı olarak gösteren ırk bilimleri daha da gülünç bir dersti. Geçmişte birçok büyük bilginin ders okuttuğu Berlin Üniversitesi'nin mesleği veterinerlik olan ve hücum taburlarından gelen yeni rektörü Rassenkunde'de, yani ırk biliminde 25 yeni öğretim dalı kurmuştu. Üniversiteyi gerçekten bozduğu sırada da kendi mesleğine bağlı 86 kurs açmış bulunuyordu. Almanların kuşaklar boyunca ün saldıkları tabiat bilimleri de hızla geriledi. Fizikte Einstein ve Frank, kimyada Haber, Willstatter ve Warburg gibi büyük profesörler ya yerlerinden atıldılar ya da çekildiler. Kalanların çoğu da Nazi sapıklıklarını arı, yani saf bilime uygulamaya çalıştılar. Alman fiziği, Alman kimyası, Alman matematiği dedikleri dersleri okutmaya başladılar. Nitekim 1937'de Deutsche Mathematik adında bir dergi çıkarmaya başladı. Derginin ilk yazısında ciddi ciddi matematiğin ırkla ilgisi olmadığı fikrinin Alman bilimini ortadan kaldıracak tohumları sakladığı yazılmıştı. Nazi bilim adamlarının öne sürdükleri saçma fikirler basit yurttaşlar için bile bir alay konusu oldu. Nazi Almanya'sının dünyaca tanınmış en büyük bilgini Heidelberg Üniversitesi profesörlerinden Philipp Lenard, "Alman fiziği diye bir şey olur mu?" sorusuna şöyle cevap vermişti. "Buna bilim uluslararasıdır ve öyle kalacaktır" cevap verilecek. Ama yanlıştır bu. Bilim de bütün öteki insan ürünleri gibi ırktan gelir ve kana bağlıdır. Dresden'deki Fizik Enstitüsü Müdürü Profesör Rudolf Tomaschek daha ileri giderek şunları söylemişti. Modern fizik, dünya Yahudilerinin Nordik bilimi yok etmek için icat ettikleri bir araçtır. Gerçek fizik, Alman ruhunun bir yaratışıdır. Gerçekte de bütün Avrupa bilimi, Arilerin, daha doğrusu Alman düşüncesinin bir ürünüdür. Alman Milli Fizik Enstitüsü Müdürü Profesör Johannes Stark da aynı görüşü savunuyordu. Galile'den Newton'a ve çağımız modern fizik öncülerine kadar bütün fizik kuramlarının kurucuları ve büyük mucitler hemen hemen tamamıyla Ari ırktan, daha çok Nordik ırktan gelmişlerdir. Aachen Teknik Koleji profesörlerinden Wilhelm Mauler de Yahudilik ve Bilim adlı eserinde bilimi bozmak ve uygarlığı ortadan kaldırmak amacıyla Yahudilerin dünya çapında bir komplo hazırladıklarını yazıyordu. Onca izafiyet kuramını ortaya atan Einstein, hainlerin başıydı. Modern fizik biliminin büyük bir kısmını temellerinde temellendiren Einstein kuramı, bu Nazi profesörüne göre baştan sona kadar toprak anadan doğan ve aralarında kan bağı olan dünyanın, yani Yahudi olmayan dünyanın özünü değiştirmek, bu dünyayı bütün ırk sınırlarının, bütün ulus ve halk ayrıntılarının ortadan kalktığı, onların yerinde sadece bütün olayları tanrısız bir kanun zorunluluğuyla oluşturan, özsüz geometrik boyut çeşitliliğinin kaldığı soyut bir hayal haline getirmek amacını gütmektedir. Profesör Müller, Einstein'ın izafiyet kuramının yayımlanması üzerine dünyada gösterilen tepkinin Alman halkını hayatı kurmuş bir esir seviyesine düşürmek isteyen dünya çapındaki Yahudi yönetiminin sevincinden başka bir şey olmadığını söylemişti. Berlin Üniversitesi'nden Profesör Ludwig Bierberg Bach'a göre de Einstein yabancı bir şarlatandı. Profesör Lenard'a göre bile Yahudi hiçbir zaman doğruyu anlayamazdı. Bu bakımdan diyordu, Ari bilginlerdeki dikkatli ve ciddi gerçek araştırması onlarda yoktur. Bundan ötürü Yahudi fiziği temel Alman fiziğini bozmak için ortaya çıkmış bir olay, bir hayaldir. Oysa 1905'ten 1931'e kadar 10 Alman Yahudisine bilime hizmetlerinden ötürü Nobel ödülü verilmişti. İkinci İmparatorluk'ta üniversite profesörleri de tıpkı Protestan din adamları gibi tutucu hükümeti ve onun saldırgan amaçlarını desteklediler. Ders salonları kötü bir milliyetçi ve Yahudi düşmanlığını körükleyen merkezler oldu. Weimar Cumhuriyeti üniversite özgürlüğünü sonuna kadar korudu. Ama birçoğu özgürlük, demokrasi ve Yahudi düşmanı olan üniversite hocaları demokratik rejimi yok etmek için ellerinden geleni yaptılar. Profesörlerin çoğu tutucu, kralcı Almanya'ya dönülmesini isteyen bağnaz milliyetçilerdi. 1933'ten önce Nazilerin tutumu birçoklarına onları Naziliğe bağlamayacak kadar kaba ve kötü göründü. Ama verdikleri dersler Nazilerin işine çok yaradı. 1932 yılında öğrencilerin çoğu Hitler'e sempati besliyordu. 1933'ten sonra yüksek öğretimin nazileştirilmesi sırasında üniversite fakültelerinden kaç öğretim üyesinin atıldığını bilmek ilginç olur. Resmi rakamlar rejimin ilk 5 yılında atılan profesör ve hoca sayısını 22.800 olarak göstermekteydi. Bu sayı bütün üniversite öğretim üyelerinin 1/4 kadardı. Nasyonal sosyalizme karşı oldukları için kürsülerinden ayrılanlar 1933'te Marburg Üniversitesi'nden atılan Profesör Wilhelm Röpke'nin söylediğine göre son derece azdı. Azdı ama bunların arasında Alman üniversitelerinde büyük ün yapmış profesörler vardı. Karl Jaspers, E.E. Gambel, Theodor Litt, Karl Barth, Julius Ebbinghaus ve daha birçokları gibi. Profesörlerin çoğu İsviçre'ye, Hollanda'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya göç ettiler. Bunlar arasında Çekoslovakya'ya kaçan Profesör Theodor Lessing, Nazi haydutları tarafından bulundu ve 31 Ağustos 1933'te Marienbad'da öldürüldü. Profesörlerin büyük bir çoğunluğu kürsülerine de kaldılar. Daha 1933 yılı sonbaharında başta ünlü operatör Profesör Zauerbruch, varoluşçu filozof Heidegger, sanat tarihçisi Pinder olmak üzere 960 kadarı açıkça Hitler'i ve nasyonal sosyalist rejimi desteklediler. Profesör Röpke sonradan şöyle yazmıştır. Almanya'nın namuslu bilim tarihini lekeleyen bir fahişelik sahnesiydi bu. 1945 felaketinden sonra geçmiş yılları hatırlayan Profesör Julius Ebbinghaus da şöyle demişti. Alman üniversiteleri bütün güçleriyle bilginin ve demokratik devletin ortadan kaldırılmasına hala açıkça karşı koyacak zamanları olduğu halde bunu yapmadılar. Zulmün her yanı kararttığı gecede özgürlük ve hak meşalesini uyanık tutmaktan korktular. Bu korkaklık Almanya'ya çok pahalıya mal oldu. 6 yıllık nazileştirmeden sonra üniversite öğrencisi sayısı yarıya düştü. 127.920'den 58.325'e. Alman bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştiren teknoloji enstitülerinin öğrenci sayısı daha da azaldı. 20.474'ten 9.554'e. Akademik seviye de birdenbire düşüverdi. 1937'de bilim adamı ve mühendis azlığı yoktu ama bu alanda çalışan gençlerin seviyeleri çok düşüktü. Nazilerin yeniden silahlanmasına durmadan yardım eden kimya sanayi, savaştan çok önce yayımladığı Die Chemische Industrie dergisinde Almanya'nın kimyada önderliği kaybetmekte olduğundan yakınıyordu. Bu durumdan yalnız milli ekonominin değil, milli savunmanın da zarar göreceğini söylüyor. Genç bilim adamı azlığının ve mevcutlardaki seviye düşüklüğünün suçunu teknik kolejlere yüklüyordu. Nazi Almanyası'nın kaybettiğini, özgür dünya kazandı ve bu sayede ilk atom bombasını yapmayı başardı. Nazi liderlerinin, başta Himmler olmak üzere, atom enerjisi programını yürütmek için harcadıkları başarılı çabaların uzun bir hikayesi vardır. Bunun ayrıca anlatılması gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nde atom bombasını geliştirenlerin başında ırk ayrımı yüzünden yurtlarından ayrılan iki adamın bulunması kaderin garip bir cilvesidir. Bilginlerden biri Almanya'dan kovulan Einstein, öteki de İtalya'dan kaçan Fermi'ydi. Adolf Hitler, Alman gençliğinin kendi kafasındaki amaçlara göre yetiştirilmesinde, gençliğinde kendisinin gidemediği devlet okullarına değil, Hitler Gençlik Örgütü'ne güveniyordu. Nazi Partisi'nin iktidarı ele almak için savaştığı yıllarda Hitler Gençliği Hareketi o kadar önemli değildi. Cumhuriyet'in son yılı olan 1932'de bu örgütün yalnız 107.956 üyesi olduğu halde Almanya Gençlik Birlikleri Komitesi adı altında birleşmiş çeşitli örgütlerin 10 milyon kadar üyesi vardı. Hiçbir ülkede Cumhuriyet Almanyası zamanındaki gençlik kadar hareketli ve sayıca büyük bir gençlik hareketi olmamıştır. Bunu bilen Hitler bu gençliği ele almaya ve onu nazileştirmeye karar verdi. Hitler'in bu görev için seçmiş olduğu Baldur von Schirach yakışıklı, bayağı ama büyük yönetim gücü olan bir gençti. Schirach, Hitler'in büyüsüne kapılarak 1925 yılında henüz 18 yaşındayken partiye girmiş, 1931'de Nazi Partisi gençlik lideri olmuştu. Yüzleri yaralı, kavgacı kahverengi SS'ler arasında küçük ve toy bir Amerikan delikanlısı gibi kalıyordu. Bunun nedeni de belki ataları arasında yukarıda gördüğümüz gibi Amerikalıların bulunmasıydı. Atalarından ikisi Amerikan bağımsızlık bildirisine imza atmıştı. 1933 Haziran'ında Schirach, Alman devleti gençlik lideri adını aldı. Parti büyüklerinin taktiklerini taklit eden Schirach, ilk işi Hitler Gençlik Örgütü'nden silahlı ve kuvvetli 50 genci Almanya Gençlik Birlikleri Komitesi'nin bürolarına göndermek ve bu örgütün bürolarını işgal ettirmek oldu. Komitenin başkanı, Prusya ordusunun eski subaylarından General Vogt, kaçmaya mecbur edildi. Bundan sonra Schirach, 1. Dünya Savaşı'nda Büyük Denizler Filosu kurmay başkanlığı yapan ve o sırada gençlik örgütlerinin başına getirilmiş bulunan ünlü Alman deniz kahramanlarından Amiral von Trotha'nın üzerine saldırdı. Saygıdeğer amiral de bürosundan kaçırıldı. Makamı ve örgütü kaldırıldı. Milyonlarca dolar değerinde mal ile bütün Almanya'ya yaygın yüzlerce öğrenci yurdu ele geçirildi. Papalık ile imzalanan 20 Temmuz 1933 tarihli konkordatoda Katolik Gençlik Derneği'nin faaliyetine engel olunmayacağı yazılıydı. Oysa Hitler 1 Aralık 1936'da bu dernekle bütün öteki Nazi olmayan gençlik örgütlerini kanun dışı sayan bir kararname çıkardı. Bütün Alman gençliği Hitler Gençlik Örgütü içinde yer almıştır. Alman gençliği aile ve okullardan başka Hitler gençliği içinde nasyonal sosyalist ruhuyla fizik, fikir ve ahlak alanlarında eğitim göreceklerdir. Eskiden Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Schirach doğrudan doğruya Hitler'e bağlandı. Yıldızları sıyırıp geçen bu dahi gibi Hitler'i övücü, bayağı şiirler yazan Rosenberg'in garip puta tapmacılığını ve Strayer'in öfkeli Yahudi düşmanlığını izleyen bu 29 yaşındaki toy genç, Nazi İmparatorluğu'nun gençlik diktatörü oldu. Çalışma hizmetleriyle orduya eleman alınmaya başlandığı sırada 6 yaşından 18 yaşına kadar kız ve erkek çocuklar Hitler gençliğinin çeşitli kadrolarında örgütlendirildiler. Çocuklarını örgütlere katılmaktan alıkoyan anne ve babalar ağır hapis cezalarına çarptırıldılar. Gebelik olaylarının alıp yürüdüğü bazı servislere kızlarını göndermek istemeyenler bile mahkum edildiler. 6 yaşından 10 yaşına kadar erkek çocuklar Hitler gençliğinde Pimpf adıyla bir çeşit çıraklık dönemi geçiriyorlardı. Her çocuğun bir karnesi vardı. Bu karneye bütün Nazi gençlik hareketlerindeki gelişimi, ideolojik durumu yazılıyordu. 10 yaşında atletizmde, kamp kurmada ve Nazi tarihinde gerekli testleri geçiren çocuk, Jungvolk, genç halk oluyor ve şu yemini ediyordu. Führerimizi temsil eden kanlı bayrağın altında bütün enerjilerimi ve gücümü yurdumuzun kurtarıcısı Adolf Hitler için harcayacağıma yemin ediyorum. Hayatımı onun için seve seve vermek istiyorum ve vermeye hazırım. Tanrı yardımcım olsun. Çocuk 14 yaşında Hitler gençliğine katılıyor, 18 yaşına kadar orada kalıyordu. Sonra da çalışma hizmetlerine ve orduya geçiyordu. Hitler gençliği SA'ya benzeyen yarı askeri bir örgüttü. Bu örgütte ergenlik çağına giren delikanlılar yalnız kamp hizmetleri, spor ve Nazi ideolojisi üzerinde sistemli olarak ders görmekle kalmıyorlar, askerlik de öğreniyorlardı. Bu kitabın yazarı Berlin dolaylarında hafta sonunda yaptığı birçok gezintilerini ellerinde silah ve sırtlarında ağır arkalıklarıyla ormanlarda ya da kırlarda asker talimi yapan Hitler gençliği yüzünden yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Ara sıra genç bayanlar da askercilik oynarlardı. Hitler gençlik hareketi kızları ihmal edecek değildi ya, Alman kızları 10 ile 14 yaş arasında Jungmädel, genç kızlar örgütüne yazdırılıyordu. Bu kızların da kendilerine göre bir üniformaları var. Beyaz bluz, düz mavi eteklik, çorap ve kızlara hiç yakışmayan kocaman yürüyüş ayakkabıları. Aynı yaştaki erkek çocuklarınkine çok benzeyen bir eğitim görüyorlar. Aynı Nazi felsefesini öğreniyorlardı. Ama Nazi Almanya'sında kadının önemi üzerinde çok duruluyordu. Kadın, her şeyden önce sağlam çocuklar yetiştiren sağlam bir ana olmalıydı. Kız çocuklar 14 yaşına gelip BDM üyesi oldukları zaman bu konu üzerinde özellikle duruluyordu. BDM, Bund Deutscher Mädchen, Alman Kızlar Birliği'nin kısaltılmış adıydı. BDM'de bulunan binlerce kız 18 yaşına gelince 21 yaşına kadar BDM'de kalırlardı. Çiftliklere gönderilir, orada bir yıl çalıştırılırlardı. Bu onların Landjahr, çiftlik yılı idi. Erkeklerin iş hizmeti yapmaları gibi kızlar da bu işi görürlerdi. Görevleri ev ve tarla işlerine yardım etmekti. Kızlar bazen çiftliklerde yaşarlar ve çoğunlukla kamplarda kalırlardı. Sabahleyin kamyonlar gelir, onları alır, çiftliklere çalışmaya götürürdü. Sonradan bu çalışma sistemi yüzünden birçok ahlak sorunları ortaya çıktı. Güzel bir kızın varlığı bazı durumlarda köy evinin rahatını kaçırıyor. Çiftliklerde gebe bırakılan köylü kızların ana ve babaları yakınmaya başlıyorlardı. Ama problem yalnız bundan ibaret değildi. Çoğunlukla kız kampları gençlerin iş hizmeti kamplarının yakınlarında bulunuyordu. Bu yakınlıkta bir hayli gebelik olayıyla sonuçlanmaktaydı. İş cephesi hareketinin neşe içinde güçlenmek parolasıyla alay eden şu iki mısra bütün Almanya'da ağızdan ağza dolaşırdı o sıralar. Kırlarda, tarlalarda yitirdim gücümü neşe içinde. Kızlara uygulanan ev bakımı yılında yarım milyon kadar Hitler genç kızı şehir evlerinde hizmet görürdü ve bu yüzden aynı sorunlar burada da ortaya çıkardı. Ama Naziliğe içten bağlı olanlar bunları pek ahlakla ilgili problemler saymazdı. Genç kızların vatan ve ahlak bakımından ilk görevlerinin evlilikte olsun, evlilik dışında olsun Hitler Almanyası'na çocuk yetiştirmek sayıldığını BDM kadın liderlerinin ağızlarından genellikle çirkin ve evlenmemiş kadınlardı bunlar çok işittim. 1938 yılının sonunda Hitler gençliğinin sayısı 7.778.259'du. Bu sayı epeyce yüksek görünüyor ama örgütün dışında kalmanın yolunu bulmuş daha 4 milyon genç olduğu kesindi. Hükümet 1939 Mart'ında bir kanun çıkararak bütün gençlerin Hitler Gençliği Hareketi'ne katılmasını askerlik gibi zorunlu tuttu. Çocuklarını örgüte yazdırmamakta inat eden ana babalara çocuklarının ellerinden alınarak yetimhaneler ya da başka evlere gönderileceği bildirildi. Nazi Almanya'sında seçkinlerin yetiştirilmesi için de 3 ayrı tipte okul kurularak eğitime son bir şekil daha verildi. Bunlardan birincisi Hitler gençliğinin yönetimindeki Adolf Hitler okullarıydı. Ötekiler siyasi eğitim enstitüleriydi, düzen şatolarıydı. Son iki okul partinin yönetimindeydi. Jungvolk'ta 12 yaşından sonra ilerisi parlak görülen çocuklar Adolf Hitler okullarına alınır. Orada bu çocuklara parti ve devlet hizmeti göz önünde tutularak sıkı bir önderlik eğitimi yaptırılırdı. Öğrenciler bu okullarda Isparta disiplinine tabi tutuluyor. Okulu bitirdiklerinde üniversiteye girme hakkını kazanıyorlardı. 1937'den sonra bu çeşit 10 okul açıldı. En büyükleri Brunswick'teki akademiydi. Siyasi eğitim enstitülerinin amacı Prusya askeri akademilerinde eskiden yapılan eğitimi canlandırmaktı. Bu okullarda resmi bir yazıya göre askerlik ruhu, cesaret, görev duygusu ve gösterişsizlik geliştiriliyordu. Bunlara Nazi ilkeleri üzerinde yapılan özel eğitim de eklenmişti. Okullar SS'lerin yönetimindeydi. Yöneticilerin ve öğretmenlerin çoğu SS'lerden gelmeydi. 1933'te bu çeşit 3 okul vardı. Savaş patlamadan önce okulların sayısı 31'e çıkmıştı. Bu okullar piramidinin en üstünde de düzen şatosu, Ordensburgen denen okullar vardı. 14. ve 15. yüzyıllardaki Teuton şövalyeleri düzeni üzerine kurulmuş olan bu şatolarda Nazilerin en seçkinleri yetiştiriliyordu. Şövalye düzeni üste karşı mutlak itaat ilkesine dayanıyor ve doğudaki Slav topraklarının Almanlar tarafından alınmasını ve yerli halkın esir edilmesini öngörüyordu. Nazi düzen şatoları da aynı şekilde bir disipline tabi tutuluyor, aynı amacı güdüyorlardı. Bu okullara ancak Adolf Hitler okullarını ve siyasal enstitüleri yüksek başarıyla bitirmiş olanlar arasında en bağnaz nasyonel sosyalist gençler alınıyordu. 4 şato vardı ve her öğrenci sırayla bu 4 şatonun her birinden geçmek zorundaydı. İlk 6 ayı ırk bilimleri ve Nazi ideolojisinin başka yönleri üzerinde uzmanlığı olan şatoda geçiriyorlardı. Önemli olan öğrencinin daha çok kafa ve disiplin bakımından yetiştirilmesiydi. Fizik yetiştirme ikinci planda kalıyordu. İkinci yıl bu eğitim sistemi tersine döndürülüyor. Başka bir şatoda atletizme ve spora, özellikle dağcılığa ve paraşütle atlamaya önem veriliyordu. Öğrencilerin sonraki 1,5 yılı geçirdikleri üçüncü şatoda ise siyasi ve askeri öğretim başta gelmekteydi. Eğitimin 4. ve son aşamasını teşkil eden dönemlerde öğrenciler Doğu Prusya'da Polonya sınırına yakın Marienburg'daki Ordensburg'a 1,5 yıl için gönderiliyorlardı. 500 yıl önce Teuton şövalyelerinin kalesi olan şatonun duvarları içinde öğrencilere özellikle Doğu sorunu anlatılıyor. Almanya'nın hayat alanını Lebensraum denen Slav ülkelerinde aramak zorunda olduğu, neden buna hakkı olduğu öğretiliyordu. 1939 ve o yılı izleyen olaylar bu hazırlıkların ne kadar yerinde olduğunu ve ne gibi bir amaç güttüğünü göstermiştir. Gençlik Nazi Almanya'sında hayat, iş ve ölüm için işte böyle eğitiliyordu. Kafaları zehirlendiği, düzenli okumaları yarıda kaldığı, talimler süresince evlerinden uzaklaştırıldıkları halde kızlarla oğlanlar, genç delikanlılarla genç kadınlar hayatlarından çok memnun görünüyorlardı. Hitler gençliğinin hayat dolu neşesi vardı hepsinde. Her sınıf halk çocuğunu bir araya getirmek, zengin çocuğu ile yoksul çocuğunu, işçi ile köylü, tüccar ile aristokrat çevrelerden gelen çocukları bir arada okutmak elbette ki iyi ve doğru bir işti. Mecburi iş hizmetinde 6 ay geçirmek çoklukla bir şehir çocuğuna ya da kızına zor gelmiyordu. Kırlarda yaşıyor, kolla çalışmanın değerini, ayrı ayrı çevrelerden gelen gençlerle bir arada yaşamasını öğreniyorlardı. O günlerde Almanya'da gezen, kamplardaki gençlerle konuşan ve gençlerin türkü söyleyip eğlenerek çalıştığını gören herkes, öğretilen şeyler ne kadar kötü olursa olsun, inanılmaz derecede dinamik bir gençlik karşısında bulundukları gerçeğini görmemezlik edemezlerdi. Nazi Almanya'sında gençler sağlam ve kuvvetli bir vücuda sahip olacak, yurtlarına ve kendilerine güvenecek, bütün sınıf, ekonomi, toplum engellerini aşan bir dostluk ve arkadaşlık duygusu geliştirecek şekilde yetiştirilmişlerdi. 1940 yılının Mayıs günlerinde Aachen ile Brüksel arasındaki yolda ilerlerken, açık havada iyi beslenmiş, tunç yüzlü, tertemiz Alman askerleriyle göğsü içeri çökmüş, omuzları düşük, uçuk benizli ve çürük dişli ilk İngiliz esirlerini ve aralarındaki tezadı gördüğüm zaman bu yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu çok düşündüm. İngiltere iki savaş arasındaki yıllar içinde gençliğini çok ihmal etmişti.